Ayrım 12. Incognito. David Eagleman. Sayfa 120. Evlilikte sadakatsizliğin altında yatan da çoğunlukla bu tür nöral savaşlardır. Eşler anın yürekten hissedilen aşk ve sevgisiyle sözler verir ama sonradan yine bir anlık zaafla şeytana uyup karar değiştirebilirler. 1995 Kasım'ında Bill Clinton'ın beyni de özgür dünyanın gelecekteki lideri olma şansını riske atmanın o anda güzel ve alımlı Monica ile geçirilecek hoş dakikalarla dengelendiğine karar vermişti. Öyleyse erdemli bir kişiden söz ederken kastettiğimiz şey aslında çoğunlukla onun şeytani duygulara kapılmayan değil, onlara direnç gösterebilen, mücadele dengesinin anlık ödül lehine bozulmaması için uğraş veren bir kişi olduğudur. Bu insanlara değer veririz çünkü dürtülere yenilmek kolay, onları yok saymak ise o ölçüde zordur. Sigmund Freud, akıl ya da ahlak kaynaklı argümanların insan tutkuları ve arzuları karşısında zayıf kaldığını yazmıştır ki tek yapacağınız hayır demek gibi sloganlarla ortaya çıkan ya da baştan çıkarıcı durumlara karşı perhizi savunan kampanyaların asla başarılı olamamasının nedeni de budur. Akıl ve duygular arasındaki dengesizliğin dinin toplumlarda edindiği sağlam yeri açıklayabileceği de öne sürülmüştür. Dünya dinleri duygusal ağlardan yararlanma temelinde optimize edildiğinden akılla öne sürülen büyük argümanlar bile böylesine güçlü bir manyetik çekim karşısında zayıf kalmaktadır. Gerçekten de örneğin Sovyetler Birliği'nin dini bastırma girişimleri ancak kısmi bir başarı yakalayabilmiş, hükümet çöker çökmez dinsel törenler bütün zenginliğiyle yeniden yaşama dönmüştür. İnsanların birbiriyle çelişen kısa ve uzun dönemli arzulardan müteşekkil oldukları gözlemi yeni değildir. Eski Yahudi yazılarında dile getirilen bir görüşe göre vücut birbiriyle etkileşim halindeki iki bölümden oluşuyordu. Her şeye hemen sahip olmak isteyen vücut, guf ve daha uzun dönemli bir bakış açısına sahip ruh, nefes. Benzer biçimde Almanlar da hoşnutluk durumunu erteleme çabasındaki kişi için ilginç bir ifade kullanırlar. Bu kişi innerer Schweine Hund'unun yani içindeki domuz köpeğinin hakkından gelmek zorundadır. Davranışlarınız yani bu dünyada yaptıklarınız aslında bu mücadelenin bir sonucudur yalnızca. Ancak öykü burada sona ermez. Çünkü beyninizdeki farklı taraflar birbirleriyle olan etkileşimlerinden bir şeyler öğrenir. Bunun sonucunda durum kısa ve uzun dönemli arzular arasında gerçekleşen bir bilek güreşi olmaktan çıkar ve şaşırtıcı ölçüde incelikli bir pazarlık sürecine dahil olur. Şimdiki ve gelecekteki Odysseus. 1909'da Pensilvanya'daki Carles Trust şirketinin mali işler sorumlusu Merkel Landis'in aklına çıktığı uzun yürüyüş sırasında birden bir fikir geldi. Noel Kulübü adı verilen bir girişim başlatacaktı. Müşteriler yıl boyunca bankaya para yatıracak, parayı erken çekerlerse de belirli bir ödeme yapacaklardı. Yıl sonundaysa tam da tatil alışverişine rastlayan dönemde paralarını çekebileceklerdi. Fikir tutarsa banka bütün yıl boyunca yeniden yatırım yapacağı ve kar edeceği bolca sermayeye sahip olacaktı. Ama fikir tutacak mıydı? İnsanlar paralarını ya çok az faiz getirecek ya da hiç getirmeyecek bir hesapta bütün yıl tutmaya razı gelecekler miydi? Landis denemeye karar verdi ve fikir hızla alev aldı. O yıl bankanın 400 kadar müşterisi kişi başına ortalama 28 dolar yatırdı ki 1900'lerin başları için epeyce bir para demekti bu. Ne Landis ne de diğer bankacılar inanabiliyordu bu şansa. Müşteriler onlardan paralarını tutmalarını istiyordu. Noel bankacılık kulüplerinin hızla popülerleşmesi sonucu bankalar kısa süre içinde kendilerini bu birikim yapma işinde diğerleriyle mücadele eder halde buldular. Gazeteler hem özgüveni hem para biriktirme alışkanlığını geliştireceği gerekçesiyle anne babaları çocuklarını bu Noel kulüplerine kaydetmeleri için teşvik eder hale gelmişti artık. 1920'li yıllara gelindiğinde Toledo, Ohio'daki Dime Saving Bankası ve Atlantic City, New Jersey'deki Atlantic Country Trust şirketi yeni müşteri çekmek için pirinçten yapılmış göz alıcı jetonlar üretmeye başlamışlardı. Atlantic City jetonlarının üzerinde şöyle yazıyordu: Noel kulübümüze katılın, paranız ona en çok gereksinim duyduğunuz an elinizde olsun. Peki ama Noel kulüpleri neden bu kadar tuttu? Müşteriler kendi paralarını yıl boyunca kendileri kontrol etseler daha iyi faiz kazanabilirler ya da ortaya çıkan fırsatlara yatırım yapabilirlerdi. Herhangi bir ekonomist onlara kendi sermayelerini elde tutmaları tavsiyesinde bulunabilirdi. Öyleyse bu insanlar neden bile isteye bir bankadan paralarını almasını talep ettiler? Hele de bu kadar kısıtlama ve parayı erken çekmeleri halinde ödenecek bir tutar da varken. Sorunun yanıtı açık. İnsanlar istiyordu ki birileri onları para harcamaktan alıkoysun. Para kendilerinde kalırsa kısa sürede yiyip bitirmeleri olasılığının yüksek olduğunu biliyorlardı. Birçok kişi artık Noel kulüplerinin yerine ABD Gelir İdaresi'ni Internal Revenue Service kullanıyor. Maaşlarında yapılan daha fazla kesinti sayesinde gelir idaresi yıl boyunca paralarının daha büyük bir oranını elinde tutabiliyor ve bu insanlar bir sonraki Nisan ayında posta kutularında bir çek bulmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Havadan gelivermiş gibi görünen bu para aslında kendi paraları. Yine de fazla paranın yıl içinde ceplerinde delik açacağı sezgisine kapılanlar bu yolu seçer. Çünkü kendilerini dürtüsel kararlardan koruma sorumluluğunu başkasına devretmek daha cazip bir seçenektir onlar için. İnsanlar neden kendi davranışlarının kontrolünü ele alıp ellerindeki parayla ne yapacaklarına da kendileri karar vermezler? Noel Kulübü ve ABD Gelir İdaresi olgularını anlayabilmek için 3000 yıl geriye Truva Savaşı'nın kahramanı ve İthaka'nın kralı Odysseus'a gitmemiz gerekir. Odysseus savaştan sonra uzun süren bir deniz yolculuğuyla ana yurdu olan İthaka adasına dönerken önünde ender yakalanacak bir fırsat olduğunu fark etti. Gemisi muhteşem güzellikteki sirenlerin insanın aklını başından alan şarkılar mırıldandıkları Sirenum Scopuli adasının önünden geçecekti. Sorun şuydu ki müziği duyan denizciler bu hilekar kızlara doğru ister istemez dümen kırıyor ve gemileri merhametsiz kayalara çarparak parçalanırken gemideki herkes de boğuluyordu. Ama Odysseus'un bir planı vardı. Müziği duyunca bütün ölümlü erkekler gibi kendisinin de direnç gösteremeyeceğini bildiği için gelecekteki kendisiyle baş etmesini sağlayacak bir fikir üretmişti. Şimdiki akılcı Odysseus değil, gelecekteki aklı yitik Odysseus'tu uğraşması gereken. Adamlarına kendisini gemi direğine sıkıca bağlamalarını emretti. Bu şekilde müzik geminin üzerinden yayılırken yerinden kıpırdayamayacaktı. Sonra denizcilere sirenlerin sesleriyle baştan çıkmamaları için kulaklarını bal mumuyla kapatmalarını söyledi. Ayrıca bütün yalvarmalarına kulaklarını tıkayacak ve sirenler adam akıllı geride kalmadan onu serbest bırakmayacaklardı. Adamları gemiyi bu baldan tatlı kızlara doğru sürmeye ikna etmek için bağırıp çağıracağından, küfredeceğinden, çırpınacağından emindi. Gelecekteki Odysseus'un doğru kararları verecek durumda olmayacağının da farkındaydı. Aklı başındaki Odysseus böylece her şeyi adanın önünden geçerken kendisini aptalca bir şey yapmaktan alıkoyacak biçimde yapılandırmış oluyordu. Bu aslında şimdiki Odysseus'la gelecekteki Odysseus arasında yapılmış bir pazarlıktı. Bu efsane zihnin kısa ve uzun dönemli tarafların nasıl etkileştiği ile ilgili olarak bilgi ötesi bir durum geliştirebildiğini vurgular. Bunun en büyüleyici sonucu zihnin kendisinin farklı zamanlardaki konumlarıyla pazarlık edebilmesidir. Öyleyse ev sahibinin size çikolatalı pasta konusunda ısrar ettiğini varsayalım. Beyninizin bazı bölümleri size sunulan glikoz için can atarken bazıları da beslenme biçiminiz konusunda endişeleniyor. Yani bazı bölümler kısa dönemli kazancı, diğerleri ise uzun dönemli stratejileri ön plana çıkarıyor. Denge duygularınız yönünde bozuluyor ve pastaya yumulmaya karar veriyorsunuz. Ama bir başka anlaşma karşılığında, ancak yarın spor salonuna gitmeye söz verirseniz yiyebilirsiniz pastayı. İyi de kim kiminle pazarlık ediyor? Pazarlığın her iki tarafı da siz değil misiniz? Özgürce aldığınız ve sizi gelecekte bağlayan kararlar felsefeciler tarafından Odysseus anlaşması olarak anılır. Buna somut bir örnek verecek olursak, alkol bağımlılığından kurtulmak için atılan ilk adım, ayıkken evde hiç alkol bulunmamasını garantiye almaktır. Çünkü stres dolu bir iş günü sonrasında ya da kutlamayla geçen bir cumartesi veya yalnızlıkla geçen bir pazar gününde şeytana uymaya fazlasıyla hazırsınızdır. İnsanların Odysseus anlaşmasını sürekli yapıyor olması, Merkel Landis'in Noel Kulübü'nün ani ve kalıcı başarısını da açıklar. Müşteriler ana parayı Nisan'da kulübe teslim ederken Ekim ayındaki olası kimliklerine karşı temkinli davranmaktaydılar. Çünkü biliyorlardı ki Ekim'deki kimlikleri parayı Aralıktaki bonkör verici kimliğe havale etmek yerine bencilce har vurup harman savurmaya hazır olacaktı. İnsanların gelecekteki kimliklerinin karşı karşıya kalacağı seçenekleri önceden görerek bunlara sınırlar getirmelerini sağlayan birçok düzenleme geliştirilmiştir aslında. Gelecekteki siz ile bir iş pazarlığına oturarak kilo vermenize yardımcı olan web sitelerini düşünün. Bu siteler şöyle çalışır. 5 kilo vereceğiniz sözüyle yola çıkarak $100 bir depozit ödersiniz. Belirlenmiş süre içinde başarılı olursanız paranın hepsini geri alırsınız. Başaramazsanız para şirkete kalır. Onur sistemi üzerine kurulu bu anlaşmaları 3 kağıda getirmek kolay olduğu halde bu şirketler kâr etmektedir. Neden? Çünkü parayı geri alacakları günü yaklaştıkça insanların duygusal sistemleri de durumu giderek daha fazla önemsemeye başlar. Bu kişilerin yaptığı aslında kısa ve uzun dönemli sistemleri birbirine kırdırmaktan ibarettir. Odysseus anlaşması tıbbi kararlar alınırken de sıklıkla gündeme gelir. Sağlığı yerinde olan biri bir gün komaya girmesi durumunda fişin çekilmesi yönünde bir imza atıyorsa, gelecekteki olası kimliklerinden biriyle bir anlaşma bağlıyor demektir. Sağlıklı ve hastalıklı kimliklerin farklı kişilere ait olduğu düşüncesi tartışma götürse de. Anlaşma ile ilgili ilginç bir dönemeç, birinin sizin adınıza karar vermek üzere devreye girip gelecekteki sizi gözeterek şimdiki sizi anlaşma ile bağladığında gösterir kendini. Bu tür durumlar genelde hastanelerde kolunu bacağını ya da eşini kaybetmek gibi travmatik bir dönüm noktasını yeni aşmış bir hastanın ölmek istediğini beyan ettiği zamanlarda ortaya çıkar. Hasta söz gelimi kendisine yapılan diyalizin kesilmesini ya da aşırı dozda morfin verilmesini talep edebilir doktorundan. Bu tür vakaların genelde yönlendirildikleri etik kurullarından ise çoğunlukla aynı kararlar çıkar. Hastanın ölmesine izin vermeyin. Çünkü gelecekteki kimliği, duygusal duruşunu er veya geç yeniden kazanacak ve yeniden mutlu olmaya çabalayacaktır. Etik kurulunun yaptığı aslında o anki koşulların duygular karşısında akla pek yer bırakmadığını görerek akılcı ve uzun dönemli sistemin avukatlığını üstlenmektir. Beyin içi mecliste haksız bir eşitsizlik olduğunu fark etmiş ve tek partili bir yönetimi engellemek için araya girmek gerektiğine karar vermiştir. Şanslıyız ki Odysseus kendisini dinlememeleri için tayfasına nasıl güvendiyse biz de arada bir başkasının tarafsızlığına güvenebilmekteyiz. Kural basitçe şudur, kendi akılcı sisteminize güvenemediğinizde bir başkasınınkini ödünç alın. Örneğimizde hastalar kurul üyelerinin akılcı sistemini ödünç almışlardır. Kurul gelecekteki hastayı koruma sorumluluğunu hastanın kendisinden daha iyi yerine getirecektir. Çünkü üyelerin kulakları sirenlerin hastayı pençesine almış olan duygusal melodilerine tıkalıdır. Zihinde çokluk. Rakipler takımı kavramını açıklayabilmek adına şu ana kadar nöroanatomiyi yalnızca akılcı ve duygusal sistemlere ayırmak gibi fazlaca basitleştirilmiş bir yönteme başvurdum. Ancak bu arada birbiriyle rekabet eden grupların yalnızca bunlar olduğu gibi bir izlenim yaratmak da istemem. Çünkü bu gruplar rakip takımlar hikayesinin yalnızca küçük bir bölümüdür. Gözümüzü nereye çevirsek birbiriyle örtüşen ve rekabet eden sistemler buluruz aslında. Rakip sistemlerle ilgili en ilginç örneklerden biri beynin iki yarım küresiyle sağ ve sol yarım küreler çıkar karşımıza. Yarım küreler, beyin hemisferleri genelde birbirine benzer ve corpus callosum adı verilen yoğun bir sinir lifi otoyolu ile birbirlerine bağlanmış durumdadırlar. 1950'lerde gerçekleştirilen bir dizi sıra dışı ameliyata kadar hiç kimse sol ve sağ yarım kürelerin aslında bir rakipler takımının iki yarısını oluşturduğunu tahmin bile etmemişti. Roger Sperry ve Ronald Meyers adlı nörobiyologlar yaptıkları deneysel ameliyatlarda kedi ve maymunların korpus kallosumlarını kestiler. Peki ne oldu? Pek bir şey olmadı aslında. Hayvanlar iki yarım küreyi birleştiren bu koca lif şeridinin gereksizliğini vurgularcasına normal davrandılar. Elde edilen bu başarının ardından ayrık beyin, split brain ameliyatları ilk kez 1961'de SARA hastalarında gerçekleştirildi. Nöbetin bir yarım küreden diğerine geçişini engelleyebilecek bir ameliyat bu hastaların son umuduydu. Ameliyatlar gerçekten de işe yaramış görünüyordu. Kendisini elden ayaktan düşüren nöbetlerden ötürü büyük ıstırap çekmiş bir kişi artık normal bir yaşam sürebiliyordu. Beyninin iki yarısı birbirinden ayrılmış olsa da davranışları aynı gibiydi. Olayları normal biçimde hatırlıyor, sorunsuzca yeni şeyler öğrenebiliyordu. sevebiliyor, gülebiliyor, dans edebiliyor ve eğlenebiliyordu. Ama aslında ortalıkta dönen tuhaf bir şeyler vardı. Akıllıca stratejilerle bilginin yarım kürelerden yalnızca birine iletildiği durumlarda, o yarım küre bir şey öğrenirken diğeri öğrenmiyordu. Sanki birbirinden bağımsız iki beyin vardı. Dahası hastalar aynı anda farklı işler yapabiliyorlardı ki bu da normal bir beynin izin vermeyeceği bir durumdu. Örnek verecek olursak, her iki elinde de kalem olan ayrık beyin hastaları daire ve üçgen gibi birbiriyle uyumsuz şekilleri eş zamanlı olarak çizebilmekteydiler. İş bununla da bitmiyordu. Beyinde motor hareketlerle ilgili lifler bir taraftan diğerine geçer. Öyle ki sağ yarım küre sol eli, sol yarım küre de sağ eli denetler. Bu gerçek ayrık beyin hastalarında görülen çok ilginç bir durumu da açıklar. Farz edin ki elma sözcüğü sol, kalem sözcüğü de bununla eş zamanlı olarak sağ yarım küreye gönderiliyor. Ayrık beyinli bir hastadan az önce gördüğü sözcükle ilgili nesneyi eliyle tutması istendiğinde sağ eliyle elmayı, sol eliyle de aynı anda kalemi kavruyor. Çünkü iki yarım artık birbiriyle bağlantısız biçimde kendi hayatlarını yaşamakta. Araştırmacılar, zaman içinde iki yarım kürenin birbirinden farklı denebilecek kişilik ve becerilere, soyut düşünme, öykü üretimi, sonuç çıkarma, bir anın kaynağını belirleme, kumarda doğru seçimler yapma gibi sahip olduklarını anladılar. Ayrık beyin çalışmalarının öncülerinden olan ve bu nedenle de Nobel ödülü kazanan nörobiyologlardan Roger Sperry, beyni bilinçli farkındalığın iki farklı ülkesi, duyumsayan, algılayan, düşünen ve hatırlayan iki sistem olarak açıklamıştı. İki yarım birlikte bir rakipler takımıydı. Aynı hedefleri gözeten ama ona ulaşmak için birbirinden biraz farklı yöntemler benimseyen iki birim. 1976'da Amerikalı psikolog Julian James, M.Ö. 2. binyılın sonlarına kadar insanlarda iç gözlemsel, introspektif bilinç bulunmadığı, bunun yerine zihinlerinin özünde ikiye bölünmüş olduğu ve sol yarım kürenin de sağ yarım kürenin emirlerini yerine getirdiği varsayımında bulunmuştu. İşitsel sanrılar biçiminde ortaya çıkan bu emirler, araştırmacıya göre tanrıların sesleri olarak yorumlanmaktaydı. James'e göre bundan 3000 yıl kadar önce sol ve sağ yarım küreler arasındaki bu iş bölümü yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. İç gözlem gibi bilişsel süreçlerin gelişmesi ise ancak yarım kürelerin birbiriyle daha düzgün bir iletişime geçmeye başlamasıyla mümkün olabilmişti. Bilincin devreye girebilmesi iki yarım kürenin masa başına oturup birbirinin farklılıklarıyla uzlaşabilmesinin bir sonucuydu. James'in kuramının yere ne ölçüde sağlam bastığını henüz kimse bilmiyorsa da önerinin görmezden gelinemeyecek kadar ilginç olduğu ortadadır. Yarım küreler anatomik yönden birbirinin neredeyse aynı görünür. Kafatasının her iki yanına yaslanmış ve aynı beyin yarım küresi modeline tabi, yalnızca dış dünyadan gelen verileri birbirinden biraz farklı biçimlerde soğuran iki yarım küre ile donatılmışsınızdır. Özünde iki kez üst üste basılmış bir şablon gibi. Yarım küreler anatomik yönden birbirinin neredeyse aynı görünür. Kafatasının her iki yanına yaslanmış ve aynı beyin yarım küresi modeline tabi. Yalnızca dış dünyadan gelen verileri birbirinden biraz farklı biçimlerde soğuran iki yarım küre ile donatılmışsınızdır. Özünde iki kez üst üste basılmış bir şablon gibi. Bir rakipler takımı için bundan daha uygunu olamaz. İki yarımın aynı temel planın birer kopyası olduğu gerçeğinin kanıtlarından biri. Hemisferektomi adı verilen ve bir yarım kürenin olduğu gibi çıkarıldığı cerrahi işlemdir. Bu işler Rasmussen ensefaliti adı verilen nörolojik durumdan kaynaklanan inatçı sarı hastalığının tedavisi için uygulanır. İlginçtir ki cerrahi 8 yaşından küçük bir çocuğa uygulandığı sürece çocuk iyileşir. Şimdi bir kez daha tekrar edeyim. Çocuk beyninin yalnızca yarısı kaldığı halde iyidir. Yani yer, okur, konuşur, matematik çalışır, arkadaş edinir, satranç oynar, anne babasını sever ve iki yarım küreli bir çocuğun yapabileceği başka her şeyi yapar. Ancak beynin herhangi bir yarısının çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını da belirtelim. Beynin ön ya da arka yarısı çıkarılan bir kişinin yaşamasını bekleyemezsiniz. Ama sol ve sağ yarımlar birbirinin birer kopyası gibidir. Birini alsanız bile öbürü nasılsa oradadır. Üstelik işlevleri de pek değişmemiş olarak. İki siyasi parti gibidir bu iki yarım. Cumhuriyetçiler ya da demokratlardan biri ortadan kaybolsa diğeri yine de ülkeyi yönetebilecektir. Evet, yaklaşım biraz farklı olacaktır belki ama işler yine de yürüyecektir. Durmaksızın yeniden icat etmek. Akılcı sistemlere karşı duygusal sistemler olgusuna ait örneklerle işe başladık. Ayrık beyin ameliyatlarıyla maskesi düşen bir beyinde iki grup olgusuyla devam ettik. Ancak beyinde süre giden rekabetler şu ana kadar vermiş olduğum örneklerden çok daha fazla sayıda ve çok daha inceliklidir. Beyin birbiriyle örtüşen etki alanına sahip ve yine birbiriyle çakışan işlevlerden sorumlu daha küçük alt sistemlerle tıka basa doludur. Anıları ve belleği düşünün. Doğa anıları birden fazla kez saklamak için mekanizmalar geliştirmiş gibidir adeta. Söz gelimi normal koşullarda günlük olaylarla ilgili anılarınız beynin hipokampus adı verilen bir bölgesi tarafından sağlamlaştırılır, yani pekiştirilir. Ancak korkutucu olaylar, bir araba kazası ya da hırsızlık olayı yaşanırken amigdala adı verilen bir başka bölgede anıları bir öncekinden bağımsız ikincil bir yol boyunca düzenler. Amigdala'nın işlediği anılar farklı bir nitelik taşımaktadır. Bunları silmek zordur ve herhangi bir anda flash gibi yapıp sönebilirler. Tecavüz kurbanları ve savaş gazilerinin sıklıkla anlattığı gibi. Kısacası anıları beyne nakşetmenin birden fazla yolu vardır ve sözünü ettiğimiz farklı olaylarla ilgili farklı anılar değil, aynı olayla ilgili farklı anılardır. Sanki farklı kişiliğe sahip iki ayrı gazetecinin tek bir olaya ilişkin aldıkları notlar gibi. Sonuçta beynin farklı bölümlerinin aynı işle ilgilenebildiğini görüyoruz. İkiden de fazla grubun işlere el attığı düşünülmektedir. Buna göre her grup ilgili bilgileri kendince yazacak ve daha sonra hikayeyi anlatmak için birbiriyle rekabete girişeceklerdir. Örtüşen etki alanlarına bir örnek daha verelim. Beynin hareketi nasıl algıladığı, bilim insanlarını uzun süre uğraştıran bir konu olmuştur. Nöronlardan sinir hücreleri, hareket algılayıcılar inşa etmenin birçok kuramsal yolu vardır. Bilimsel literatür ise nöronlar arası bağlantılardan tutun, küçük nöron uzantıları, dendritler ya da büyük nöron toplulukları arasında kurulan bağlantılara varana kadar birbirinden çok farklı modellerle doludur. Burada önemli olan ayrıntı, değil, bu kuramların akademik camiada onlarca yıl süren çeşitli tartışmaları alevlendirmiş olmasıdır. Önerilen modeller doğrudan ölçülemeyecek kadar küçük olduklarından, araştırmacılar ilgili kuramları destekleyecek ya da onlarla çelişecek zekice deneyler tasarlamak zorundadır. Bunların toplamından çıkan ilginç sonuç ise, bir modeli belirli laboratuvar koşullarında destekleyip diğerlerinde desteklemeyen çoğu deneyin ikna edici, kesin sonuçlar veremediğidir. Bu durum, görsel sistemin hareketi algılamak için birçok yol kullanıyor olduğu düşüncesinin kimileri için istemeyerek de olsa giderek daha fazla taraftar toplamasına neden olmuştur. Bu bağlamda beynin farklı bölgelerinde farklı stratejilerden yararlanılır. Bellek meselesinde olduğu gibi burada da alınacak asıl ders, beynin problem çözmede birçok hatta gereğinden fazla sayıda yöntem geliştirmiş olduğudur. Nöral gruplar dış dünyada ne olup bittiği konusunda genellikle anlaşsa da durum her zaman böyle değildir ve bu da beyindeki demokrasi için kusursuz bir materyal sağlar. Özellikle vurgulamak istediğim husus, biyolojinin tek bir çözümle çok nadiren yetindiği gerçeğidir. Bunun yerine çözümler aralıksız biçimde yeniden icat edilir. İyi ama neden? Nedendir bu sonsuz icat keşif süreci? Şöyle iyi bir çözüm bulunup yola neden devam edilemez bir türlü? Çünkü doğanın laboratuvarı, yapay zeka laboratuvarından farklı olarak bir kez icat edilen alt programları sürekli kontrol eden bir ana programcıya sahip değildir. Blok dizme programı bir kez kodlanıp bir de güzelce cilalandıktan sonra insan programcılar sıradaki önemli aşama için yola devam ederler. Ve kanımca yapay zekanın tıkanma noktasına gelmesi de aslında bu yola devam stratejisinin bir sonucudur. Ancak biyoloji, yapay zekanın tersine farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Hareket algısı için biyolojik bir devreyle karşı karşıya gelindiğinde bunu rapor edecek bir ana programcı yoktur. Bu nedenle rastlantısal mutasyonlar süreci devreler için aralıksız olarak yeni varyasyonlar icat ederek hareket algısı problemini beklenmedik ve yaratıcı yeni biçimlerle çözer. Bu bakış açısı beyni ele alış biçimimizle ilgili yeni bir yaklaşımı gündeme getirmektedir. Nörobilim literatürünün büyük bölümü, üzerinde çalışılan beyin işleviyle ilgili problemin tek olduğu varsayılan çözümünü arayan örneklerle doludur. Ama bu yaklaşım yanıltıcı olabilir. Bir uzaylı dünyaya inip ağaca tırmanabilen bir hayvan keşfetse, diyelim ki bir maymun, maymunun bu beceriye sahip tek hayvan olduğu sonucuna varması aceleci bir tutum olarak değerlendirilir. Uzaylı bakınmaya devam ederse, karıncalar, sincaplar ve jaguarların da ağaca tırmandığını çok geçmeden görecektir. Biyolojinin akıllıca işleyen mekanizmaları için de geçerlidir. Aynı şey. Bakmaya devam ettikçe daha fazlasını buluruz. Biyoloji hiçbir zaman bir probleme çözüldü damgasını vurup listeden silmez. Sürekli yeni çözümler icat eder. Bu yaklaşımın nihai ürünü birbiriyle büyük ölçüde örtüşen bir çözümler sistemidir. Yani rakipler takımı mimarisi için gerekli koşulları sağlayan bir sistem. 12. ayrımın sonu. Sayfa 130.